Havuzbaşı. Son kuşlar.
Ayrım 23.
Bununla nahiye müdürleri ile baş öğretmenlerin kötü insanlar olduklarını söylemek istemediğimi bilmenizi rica ederim. Çoğu iyi insanlardır. Bu süslerinden ve düzenlerinden öte pekala insanlardır. Ama ben ilk nazarda ne kadar sevimli gözükürlerse gözüksünler, onlarla ahbaplık etmekten hoşlanmam. Nahiyeye yeni gelen bu müdürü sokakta ilk defa görür görmez sevmiştim. Şurasını söylemeyi unuttum. Kendilerine ne kadar süs verirlerse versinler, vazifelerine doğru insanlarsa, halk için, çoluk için korkulacak bir şey yoktur. Onların bu hali zahiridir. Vazifelerinde belki bazen fazla bile dürüsttürler. Kabahatleri, nahiyelinin ve mektebin insanını anlamamış olmalarıdır. Bu da çok mühim bir şeydir ama dürüstlükten daha mühim sayılmaz. Uzattık değil mi? Kısası bizim mahiyetimizin müdürünü sessiz, mülakatsız, atsız, arabasız nahiyenin sokaklarında ilk gördüğüm zaman sevmiştim. Her ne kadar ben onunla fazla ilgilenmiyorsam da nahiye ile ilgimi muhafaza ettiğimden, yani kahvelere çıkıyor, balıkçılarla konuşuyor, madamlarla kalimara, kalispera diyordum. Yeni müdür beyin dürüst, namuslu bir adam olduğunu işitiyor, aferin şu pantolonun paçaları pörtüktü delikanlıya diyordum. Öteki müdür ne korkunç adamdı, hele ne merhametsizdi, fukara görmez mi tüyleri diken diken olurdu. Zavallı gördüğümü eski komiserliğini hatırlar, veryansın ederdi. Zengin karşısında değişir, ciddi maskesini takar, icap eden yerlerde icap ettiği kadar sinirlenerek, yapılan işe ve kendisine önem verilmesini isteyerek her meseleyi hallederdi. Evet, onun da hakkında bir şey söylememişlerdi. Kanundan, nizamdan ayrılmamıştı. Ama kanundan şöyle bir parça ayrılabilsem, emekliliğime 3 sene kaldığını bir unutabilsem diyen halini belki de ben böyle tefsir ederim. Yeni nahiye müdürü beyle neredeyse ahbap olmak üzereydim. Severim dürüst adamları, yol göstermek ne haddime, ama benim de kendime göre nahiye hakkında söylenecek bir iki lakırdım vardır. Mesela şu güzün vakit küme küme gelen kuşları ökseyle tutmayı acaba mevzuat yasak edemez miydi? Şu iki tane mazlum sokak köpeğini aşılandırıp 100.000 drahmi vergisi olmazsa bahçıvanların, hatta benim bahçeme alabileceğim hayvanları zehirli köftelerle öldürtmese falan filan gibi. Yoksa benim nahiyeye şöyle etmek, böyle etmek, asfaltlamak, ağaçlar diktirmek, kanepeler kurdurtmak, güzelliğini bozdurtmamak, bir otel, bir fırın, bir hamam yapılmasını sağlamak gibi projelerim yoktu. Kendisi herhalde bu gibi işleri benden iyi bilirdi. Ben bu işte böyle bir iki insanla bir iki hayvanı felaketten kurtarmak için nahiye müdürüyle ahbaplığı kararlaştırmıştım. Ama o günlerde bir bayram münasebetiyle bütün güzel rozetlerini takmış karşımda görünce, "Dur bakalım, ne söyleyecek de ondan sonra," diye bekledim. O kadar beylik, o kadar bilmeyerek çalma, o kadar hulusker ve o kadar nahiye ile ilgisiz, bütün bunları o kadar samimi ve hararetli bir şekilde inanarak, büyük vatanperver sözler söylediğine emin olarak laflar etti ki, benim en küçük bir sözümün ona ne kadar gülünç geleceğini düşündüm. İrkildim, şaşırdım, ürktüm. Ya ahbap olsam halim nerelere varırdı diye kendi kendime sordum. Söylediği laflardan hiçbirinin bir nebzecik samimi, bir nebzecik mahviyetkar, bir nebzecik eğilir bükülür, nahiyeye faydası dokunur ciheti yoktu. Boş, büyük lakırdılardı. Hani bu lafla da söylenebilirdi belki. Bir nahiye müdürü belki de böyle laflarda söylemeliydi. Ama hiç olmazsa azıcık söylediklerinden sıkılan bir hali olmalıydı. Değil mi? Olmazsa söylediklerine kendisinin de pek inandığını ihsas etmeli. Değil miydi? Hem böyle sözler nahiye müdürlerinden çok valilere yakışırdı. Şöyle az buçuk mürekkep yalamış bir insanı böylesine 3 nutuk çılgınlığına döndürürdü. Vatanperveri vatansız, gülümseyeni ağlar, bakanı kör, demokratı diktatör o debilirdi. Allah saklamış beni, dedim. Ama yine uzaktan uzağa onun dürüst bir memur olduğunu duyarak sevindim. Aynı pantolonlar, aynı pardösü, aynı ayakkabılarla 2 sene onu kardeşine seyrettim. Yalnız kravatını değiştirdi. Gömleklerini de yarım kola yaptırıyordu. Nahiyede birdenbire tuhaf bir değişiklik oldu. Hemen hemen bir nahiyeye hücum. Yazın havası güzelmiş, arsaları ucuzmuş diye bir zevksizler akınıdır başladı. Bir yapı merakıdır aldı milleti. Bu arada nahiye müdürü evlenmiş, çocuğu bile olmuştu. Ben artık onu pek görmüyordum. Nahiyeli hane etmiştim. Yalnız yine senelerce oturduğum bu kasabaya ara sıra yolum düşmeden de gidip gelirdim. Nahiye müdürü beye dair hiçbir dedikodu kulağıma çalınmazdı. Nahiyeye gelince gitgide tiroid guddesi çok faal oğlan çocukları gibi biçimsiz bir şekilde uzuyor, büyüyordu. Zevksiz ama muhteşem villalar köyümün köy, Korent Gölü manzarasını Juan Les Pins karikatürüne benzetebilmek gayretiyle didinmesine rağmen bir acayip adeta topraktan doğan bir mukavemet köyümden o balıkçı köyü havasını bir türlü gideremiyordu. Yine yeşil yosunlu, insan ayağı değmemiş gibi yokuşlar, nar ağaçlı, mimoza sarılı, koca yemişi dallı, yabani nane kokuyordu. Yine at kestanelerinden pırıl pırıl kahverengi meyveler, tenha yollarda potinlerimizin ucuna düşüyor, çocuklar yine onlarca saat futbol oynuyorlardı. Birdenbire günlük kokulu serin avlulara düşüyor, birdenbire bir kır kahvesinin kuyu çemberinde Bizans yazısı okunuveriyor, yine bir dönemeçten dönünce asırlık bir minicik kilisenin bahçesine giriliyor, ihtiyar kambur boğum boğum bir zeytin ağacında bir çan asılı duruyordu. Sonra yine birdenbire bir manastırın kapıları, avluya açılan dizi dizi odalarının önündeki kaldırımda siyahlar giymiş, tadı hala konuşuşunda fıkırdayan bir yetmişlik Rum kadınına rastlıyorduk. O betondan çirkin, münasebetsiz villaların iki zengin zevksiz Yahudi matmazeli tarafından muvakkatten getirilip küçük kilisenin yanına adeta mukayese edilmek, hatta mukayese bile değil de bu küçük kilisenin şiir gibi halini geçenlere iyice anlatmak için konulduğu zehabıyla ikisini birlikte bir araya getiremiyor, hatta o çirkin yapıyı çoğunca göremiyorduk bile. Onun yerinde kafamızda hala çoktan yıkılmış bir kartopu ağacı ile bir defne vardır. Yapı sahipleri amma da inatçılar ha. Köyümün havasını değiştirmek için bahçe düzeltmek, arazi tesviye etmek bahanesiyle yırtınıp duruyorlardı. Kazılardan çıkan molozları denize dökebilmek için paraları vardı. Tabii yapı sahiplerinin ama dedim ya, köyün havasını değiştirmek en büyük emelleri olduğu için adam tutup araba getirmek, günlerce beklemek de işlerine gelmeyince, kim bilir kimin ben görmüş olmayayım göz yummasıyla bu moloz çimenlerin yosun bağlamış tenha ve güzel yolların üstüne öbek öbek oturtuluyor, biraz mırın kırın eden olursa gözleri ve içi uzak memleketinde esmer ve dalgın bir işçinin eline ufak bir el silindiri veriliyor. Güya tesviyesi yaptırılıyordu. O, çam sakızlarının akmasıyla, çam iğnelerinin çürümesi ve koca yemişi meyvesinin balıyla asfaltlanmış 2000 senelik yağmurda mis gibi sakız, nane, zeytin, reçine, at kestanesi, defne ve toprak kokan yollar çamur içinde kalmıştı. Yol çimenlerinin bile söküldüğü oldu. Yalnız bacası için 8 milyon drahmi harcandığı rivayet edilen bir Hollandalı evinin bahçesini miri çimenlerle süsledi. Çamların, zeytinlerin, o defne ve koca yemişleri, naneler, deve dikenleri, kar topları filan. Adam yerine sayılmaz. Bile birçoğu yapılara zarar vermesin diye önce diplerine kireç suyu açılarak bunu mukavemet edince bin senelik dallar yer yer budanarak yine canını muhafaza eder de kurumazsa 3-5 gün kötü kötü düşman düşman bakılarak ve bir gece gövdesine bir halat bağlanıp inim inim inletilerek ne olursa olsun devrilirdi. Böyle birçok şeyler oldu. Ama dediğim gibi bütün bunlara rağmen tabiat, toprak, bin senelik ağaçlar, küçük kiliseler, çan kuleleri, çanlar, manastırlar, koylar, çamurdan kendilerini koruyabilmiş yosunlu yollar. Sanki ayaklanmışlardı. Hiçbir şey değiştirmiyorlardı. Bu mukavemet hareketine sükun içinde gülümseyerek karışmış gitmişlerdi. Onlara iştirak eden ben vardım. Balıkçı Komyanos vardı. Dul Madam Christopoulos vardı. İşte birkaçı birkaç kişi vardı. O kadar. Değişenler çok oldu. Saymakla tükenmez. Hiçbirine şaşmadım ama nahiye müdürüne şaştım. Bileğine altın kol saatiyle, kısa ipek gömleklerine, Avrupa işi kravatlarına bakıp durdum. Aldığı karının drahomasıyla yaptığını söyleyenler çoktu. Kışın sırtındaki paltoyu artık ne Dramudana ne de Levanti rüzgarı uçurabiliyordu. Palto ağır ağır tiyatro perdeleri gibi açılıyor, eteklerine kurşun dikilmiş gibi en sert rüzgarlarda güçlükle kımıldıyordu. Kırlangıç yuvasındaki kadın. Bir kırlangıç bütün bir yaz ayı boyunca 2 milyona yakın kumuş, tatarcık, sinek yutarmış diye bir yerde mi okudum? Yoksa gelişigüzel uyduruyor muyum? Kırlangıç yuvası deniz kenarında pis bir hamal kahvesi içindeydi. Bahar gelince kahveci soba borularının çıkardığı deliği tıkamadığı için delikten bir deniz havası kahvedekilerin yanmış yüzlerine çarpar. Ara sıra da bir sinek ikilisi seçemezse bir horya kızını aşçı Hasan'ın önünde kapar yere çarpardı. ''Niye kapamazsın bu deliği hanım?'' derlerdi. Kahveci kadın, ''Çayını getireyim mi Hasan'a? Tam deminde.'' ''Ben senden çay mı istedim hanıma? Şu deliği ne kapamazsın?'' diye sordum. Kahveci kadın, ''Kırlangıç deliğini mi?'' derdi. ''Eli kulağında, neredeyse gelir benim kiracı.'' Kırlangıcın yuvasına bir göz atardık. Bir defa yerinden kopmuştu da düşmüştü. Bir şeyler olmamıştı yuvaya. Hamal Salih'in çayı dökülmüş, çay fincanı kırılmıştı. Dünyada iyi insanlar da olmasa kırlangıç yuvasını tutup yerine tutkallı yapıştırır. Altına da bir tahtacık otururlar mı? Sağ olsunlar. Ahmet'le Mehmet isminde iki delikanlı kolları sıvadılar. Kırlangıç yuvasını bir daha kopmayacak, koparsa düşmeyecek hale getirdiler. Kırlangıç yuvasındaki kadın sabahları gözükürdü. Islak saman rengi saçları vardı. Tarar durmadan, yorulmadan, saatlerce tarardı. Kırlangıç yuvasına kadın sığar mı? Demeyin. İnsan aklına sığan şeyleri bir yol bulur, hayal buyurun. Kırlangıç yuvasına bir kadın sokmuşuz, saçlarını, ıslak saman rengi saçlarını tarar dururmuş. Ne zararı var size? Varsın, bir de öylesi bulunsun. Hiç değilse bir Abasıyanık'ın yazısında. Bıktım doğrusu artık oturup insanoğlunun çektiği, çekmediğini anlatmaktan. Bıkmadan geçtim, anlatamadım. Yazdım, beceremedim. Kendi kendimi ne aynada, ne düşte, ne hayalde, ne de fotoğrafta göremedim. De tuttum, sarı saçları vardı, dedim. Gözleri yaradana yan bakardı, dedim. Akşamları iki kadeh içerdi, dedim. Şuna güler, şuna üzülürdü, dedim. Ona çok haksızlık ettiler, dedim. Zengine sövdüm, fakirine enayi gibi acıdım. Neredeyse dünyaya nizamat vermeye kalkacaktım. Kırlangıç yuvasında bir kadın gördüm. Akşam oldu muydu, kırlangıç bir köşede, o bir köşede birbirine bakar dururlardı. Karanlıkta bir halt da görmezlerdi ya, kırlangıç yuvasında gece zifiridir. Yalnız bir korku, cambazı cambaza yaklaştıran bir çamur kokusu vardır. Kırlangıç yuvasında birleşmek kadar güzel şey, her yerde birleşmektir. Ama kırlangıç yuvasında birleşmenin bir başkalığı da yok değildi. Kırlangıç o gece için gündüzden bir ateş böceğini getirirdi. Kulübeye o tutkal gibi tükürüğüyle ateş böceğini yapıştırırdı. Yuva bütün gece uzak bir yıldızın ışığı içinde ateş böceğinin ateş serinliğindeydi. Gündüzden her gün kolalı gömleğiyle fırağını ütülemiş, giymiş olurdu. Kırlangıç yuvasındaki kadın onun kumuşlara doğru seyirtişine hayran kalırdı bütün gün. Hep yerden yere giderlerdi o günün şerefine. Havada bir güneşsiz olurdu öyle günler. Fırağıyla kolalı gömleği parlamazdı kırlangıcın ama akla kara renklerin anası halinde onun üstünde bütün o puslu güne ve soluk renklerine meydan okurdu. Kırlangıç yuvasındaki kadın geceyi beklerdi. Öyle günler bir sıkıntılı olurdu. Saçını taramazdı. Tarayayım dese terlerdi. Kahvenin dışında rüzgar koşardı. Sonra tam kırlangıç yuvasını tuz buz edecek hale geldi miydi sinirden kadın bir yağmur boşalırdı gökten. Kırlangıç yağmurun altında hala sinek peşinde olurdu. Yuvadan uzaklaşmışsa bir yerlere sığınamazdı ki severdi yağmuru. Sırılsıklam dönerdi yuvaya. Bir köşeye siner, kabarır, uyur gibi yapar, yağmurun dindiğini hisseder hissetmez, fırlar da ateş böceği bulmaya kırlara. Kırlangıcın yuvası cami gibi kubbeli, ateş böceğinin ışığı soğuk, buz gibi bir ışık. Maviye çalar, kırmızıya çalar, sarıya çalar, çalar oğlu çalar. Kırlangıcın yuvasındaki kadını böylece anlattığıma bakıp da sakın aklınıza kırlangıcın eşinden söz açtığım gelmesin. Kırlangıcın yuvasındaki kadın kuş değildir. İn cin değildir. Beni Adem'dir. Olur mu öyle şey? Olsun olmasın. Oturup dedikodular, olmamış şeyler, olup da kimsenin takmadığı hikayeler. Düzeltemeyeceğim işler. Daha doğrusu ne aynada ne fotoğrafta. Kendi kendimi görmediğim halde başkalarını değil anlamak, görürmüşüm gibi onlara dair sözler söylemek içim çekmiyor bugün. İstersem kırlangıç yuvasına bir kadın oturtur, saçlarını tararım. İstersem kırlangıç yuvasına ateş böceğinden bir avize takarım. İstersem kırlangıçla yuvasındaki kadına sanki günahmış gibi günah işletirim bu ışığın altında. Derim ki bir kırlangıç bütün bir yaz ayı boyunca tam 2 milyara yakın kumuş, tatarcık, sinek avlar. Ne dersem derim. Kimsecikler karışmaz. Birçokları sevinirler de insanoğlunun insanoğluna yaptıklarını görüp de anlatmadığıma. Ne yapayım? Benim zanaatım da bu. Yazı yazmak. Yazı yazıp ekmek yemek. Yazı yazmak demek aklıma ne gelirse kağıda geçirmek değil elbet. Ama ben aklıma ne eserse yazan cinsindenim. Ne yapayım? Bu zanaat da pek geçmiyor, doyurmuyor ama bir defa tutturmuşuz. Kızıyoruz. Birbirimize giriyoruz. Yine de insanoğlundan söz açmaya uğraşıyoruz. Onu eğlendirmek ister kimimiz, kimimiz güldürmek, kimimiz becerir, kimimiz beceremeyiz.
Ayrım sonu.